Ayrım 4.
Nitekim çat çat çat çatlar büsbütün seyrekleştiği zaman takılıyor Kamil'e. Getlen sen de bir de kalkmış bir aya kalmaz kâşifamla yarışacağım dersin. Nah yarışırsın. Daha G'nin J'nin yerini bilmen. Buldun mu? İyi. Dur bakayım. Yine jandarma mı yazdın? İyi. Aferin. Doğruymuş lan. Kamil'in yüzü midesine kramp girmiş gibidir. Dili dişlerinin arasından kedi memesi gibi görünmektedir. Sevemiyor bir türlü bu gavir icadını. Yazı makinesi bir oyuncak olarak hoşuna gidiyor ama iş olarak daha değil. Bir vakitlerde Kenan Bey'in katibi Kaşif onu kıskanırdı. Çünkü elle yazılırdı layihalar, dilekçeler. Ve yargıçlar da mahkeme kalemindekiler de Kamil'in yazısını öve öve bitiremezlerdi. Hem okunaklı hem de güzel mi güzeldir yazısı. Nasıl da çabuk yazardı. Bunları parantez içi düşünmek Rahmi'nin neşesini de çalışma şevkini de artırıyor. İyi gidecek. Olmuyor ama. Dantel perdeli sokak kapısı hırsızlama açılıyor. Güneş ışığı arka odanın eşiğini aşıyor. Selamün aleyküm emmimin oğlu. Tanıdı bu yıl ışık sesi. Sahibi de zaten güneş ışığının kaybolduğu yerdeydi artık. Rahmi'nin açık ela gözleri yumuldu, iri dişleri ışıldadı. Gören can ciğer bir dostunu karşılıyor sanır. Sesi de ona göre mi? Hayrola Veli ağa, Esma yengeyi mi boşayacaksın yoksa? Ve ekliyor. Boşanma davaları almıyorum artık. Ne var ki çarıkçının Veli oralı olmuyor. Zevzeklik etme Allah'a sen. Zaten canım sıkkın. Bir de sen gelme üstüme üstüme. Buyur muyur beklediği yok. Kara muşamba kaplı kanepeye oturuyor, gümüş tabakasını çıkarıyor. İki çift laf edelim dedikse günaha mı girdik yani? Rahmi şöyle bir duraklıyor. Durumu hiç de zor değildir. Hep öyle gülerek yok diyebilir ve arkasından da ekleyebilir. Bir başka zaman konuşsak olmaz mı? Görüyorsun işte çalışıyorum. Ama ikindi güneşi bağları, bahçeleri, tarlaları şakır şakır yıkamaktadır ve sarı kız buzağı beklemektedir. Çok daha önemlisi de çarıkçının Veli konuşsalar da konuşmasalar da buradan götürmek istediği cümleleri götürecek. Üstelik Rahmi'nin konuşmayışını bütün delillerden kuvvetli bir ispatlama yorumu yapıp çıkacaktır. Şimdi önemli olan konuyu öğrenmektir. Niçin geldi? Kamil, oğlum, söndürüver şu çırayı, öne geçelim. Aydınlığa. Buyur bakalım Veli ağa. Geçiyorlar. Rahmi çalışma masasındaki koltuğa, öteki de onun karşısına değil, sol yanına oturuyor. De bakalım Veli ağam. O karşısında değil de yanına oturdu ya, Rahmi de büsbütün dönüyor, dışarıya bakıyor. Başarmış, yıldıramasa bile, çarıkçının Veli'yi duraklatmış, kararsızlığa düşürmüştür. Yo be, diyecek bir şey yok. Ha bir seni dinleyeyim dedim. Rahmi sözüm ona kırmıyor Veli'yi ve başlıyor hızlı hızlı anlatmaya. Biliyorsun işte, biz iyi kötü kurtardık pancarları ama tadı yok. Millet ne edecek bilemiyorum. Ekinler daha da kötü. 3-5 gün daha yağmazsa anası ağlar köylünün de kentlinin de. Torlağın fabrikalarına gelince benim bildiğim eninde sonunda büyük damadın dediği olacak bana sorarsan. Ve içeriye kontaninantereyle oynayan katibine sesleniyor. Len Kamil, hadi iki çay söyleyiver battala. Sen de git oradan, dükkanı ben kapatırım. Kamil yanından geçerken de kulağına fısıldıyor. Gelinimi sevindirmeyi unutma len emi. Sonra Veli'ye dönüyor. Ne diyordum? Bekliyor ve tam öteki toparlanıp cevap verecekken, ha fabrikalar diye yeniden başlıyor. Bana soracak olursan en iyisi un fabrikasını da, kereste fabrikasını da bankaya satsınlar derim. Amcam pek iyi düşündü bunu ama anlayacak olan kim? Haksız mıyım Veli ağa? Veli yutkunuyor, kemküm ediyor ve kendi konusunu açacak gücü arıyor. Rahmi de anlıyor bunu ve daha fazla eziyete gönlü razı olmuyor. Belki sen de farkındasın Veli ağa. Günlerdir kahveye mahveye çıktığım yok. Millet ne yapar, ne işler, neler konuşur hiç haberim yok. Hadi sevabına sen de iyi ver bana. Veli ona bakıyor. Aynı gülüş yenilenmiş deminki gibi. Pireleniyor. Benimle zevzekleniyorsun mu sen? Tövbe. O nasıl söz Veli ağam olur mu hiç? Adam duraklıyor. Kırçıl sakalını sıvazlıyor. Gözleri Rahmi'yi didikliyor. Ne bileyim ben? Öyle bir gülün ki keyfinden mi öfkenden mi bilene eşk olsun. Rahmi'nin gözleri büsbütün yumuklaşıyor. Birkaç dişi daha görünüyor. O kadar da değil. İki adımda Veli'nin yanına varıp omuzlarını sımsıkı tutuyor ve sevgiyle sarsıyor. Var var. Haberler var Veli ağam sende. Deyiver bakayım. O da dayanamıyor. Habar mabar hiçbir şey yok. Millet serbest fırkadan başka bir laf etmez ki haber olsun. Demek mesele buymuş. Nitekim Veli sanki aklına o anda ve o rastgele söylenen sözden gelivermiş gibi canlanıyor. Esah be mumcunun oğlu. Senin aklın pek erer. Bir deyiver bana Allah'a sen. Aslı faslı nedir şu o serbest fırkanın? Kenan Bey'in adamları başka der. Gülbeyaz'ınkiler başka. Hangisi doğru der? Bu fırka iyi mi olur, kötü mü? Adamın fitne ficurun teki olduğunu Rahmi de bilir, bütün kasabada. Onun en büyük hatta tek zevkini laf alıp laf satmak olduğunu ve bunu insanları birbirine düşürmek için yaptığını da öyle. Herkes bilir. Ama o işini gene de başarıyla sürdürür. Laf dinlemek merakının eşi az görülmüş bir tüccarıdır o. Onunla başa çıkmak zordur, hatta imkansızdır. Her sözü dilediğince yorumlamak dehası vardır onda. Susmak da para etmez. Çünkü bütün susuşlarında yorumunu bulur. Elbette konuşmayacaklar oğlum. Bilmen mi sen onu? Ve konuştukları Kenan Bey'i sevip tutanlarsa, Kenan Bey'in karşısında bir tek dava kazanabilmiş mi? Ona karşı çıkmayacak da benimle mi uğraşacak? Yok, eğer meclis Gülbeyazların yakınlarıysa bu sefer de. Unuttun mu Leno oğlum, emmisiyle Gülbeyazlar panga meselesinde bir hadeyen olsaydı birbirlerinin ümüğünü sıkıvereceklerdi. Velinin bir kozu da yaltaklanmak, sırasına göre yalvarmaktır. Onu da kullanıyor. Bir ben miyim merak eden? İyi mi kötü mü millet de bilmez, yazık. Senin gibi aklı erenler göstermezse doğru yolu nasıl bulalım? Rahmi gülüyor sessiz sessiz ve aklına gelen düşünceyle dalga geçiyor. En iyisi kapıdan çevirmek miydi dedim. Vay dangalak vay. Herif o zaman da anladı len ne diyeceğimi de sonra konuşuruz Veli ağa. Belki işim var şimdi diye kovmaya getirdi diyecektim. Ve birdenbire ciddileşiyor, tane tane konuşuyor. İyi dinle Veli ağa. Ben seni iyi bilirim. Senden laf çıkmaz. Bekliyor, soruyor da. Öyle değil mi? Elbette oğlum. Yoksa bir kuşkun mu var? Şu diyeceklerimi de kimseye anlatmayacağına yemin et. Yemine memine ne hacat lan oğlum. Kendin demedin mi ben seni bilirim ağzından laf çıkmaz diye? Dedim dedim ama bu diyeceğim pek mühim de. Veli sandalyesinde duramaz oluyor. Rahmi de duraklıyor. Nazardan pek korkarım ben. Nazardan mı? Nazarlık nesi var bunun hay oğlum? Öyle deme Veli ağa denedim ben. Paçalı tavukta ama güvenirim sana. Yemin etmesen de söyleyeceğim işte. Benim sarı kız buzağlayacak Veli ağa. Veli'nin dünya komiği şaşırmışlığına gülmüyor. Daha keyiflendirici olanı buluyor. Vallahi belki de doğurdu bile. Ve gerçekten telaşlarını veriyor. Düştü aklıma bir kere. Çayı mayı bekleyemem ben. Hadi gidelim. Kusura bakmazsın değil mi? Hükümet konağının önünde Doktor Fazıl Bey'e rastladı ve kıramadığı için onunla parka girdi. Doktor gel bir çay içelim demişti. Canı sıkkın görünüyordu. Oturur oturmaz da anlattı. Bir hastaya götürmüşler. Adamın oyluk kemiği eriyormuş. İrin, koku, pislik, bilgisizlik, yalan yanlış ilaçlar. Doktor bu hastadan daha başka hastalıklara, çıbanlara, yaralara, uğurlara geçti. İnsana hem acıyor hem de kızıyordu. Kim bilir kaç olayın birikimiyle geçici de olsa zifir gibi kararmıştı içi. Rahmi dinledi, dinledi. Artık konuşmayacağını anlayınca da o sessiz gülüşüyle ''Enişte be'' dedi. ''Sen uğurları, irinleri, çıbanları asıl bizim meslekte göreceksin. Hak var ya şu bildiğimiz hak, hukuk.'' Dinlerin, kanunların takdis ettiği hak. Vebalin boynuma enişte. Mahkemelik olmaya görsün. O zaman koh veya kolibasiliden de, bütün kokuslerden de tiksindiriyor insanı. Kan davaları, veraset davaları, zina davaları. Sevmiyorum insanı davada. Hastaneler ve hasta yatakları mahkemelerden iyi, güzel hatta. İnkarlar, inatlaşmalar, hırslar, hasetler, yalanlar, kayırmalar. Enişte be, vebalin boynuma, beden hastalıkları bunların yanında hiç kalır. İnan bana. Doktor ona uzun uzun baktı. Sonunda da senin canını benden çok sıkmışlar dedi. Sesi sımsıcaktı. Onunla dertleşilebilirdi. Aynı sesle sordu. Neler oldu? Çayları tazelenmişti. Doktor şekeri dişliyor, Rahmi fincanı karıştırıyordu. Dalıp gitmiş gibiydi. Gerçekte ise iç dökme, açılma konusundaki çekingenliğini yenmeye çalışıyordu. Neden sonra başardı? Şu fırka meselesi dedi ve arkasından da boşanıverdi. Bana ne elin fırkasından hırkasından? Ama ille bulaştıracaklar istesen de istemesen de. Adım gibi biliyorum bunu. Doktor jest, mimik, gülümseyiş aramayan nükteciliğiyle sürdü. Elin mi dedin? Hırkaya bir şey diyemem ama fırka elin midir? Konu Rahmi'yi gerçekten gerginleştiriyordu. Sesi sertleşti. Elbette elin. Bana ne? Ne erer benim aklım siyasete? Üstelik başımı kaşıyacak vaktim yok benim. Sevmiyorum da öyle şeyleri enişte. Demin söyledim işte. İnatlaşmalar, hasetler, hırslar tiksindiriyor beni. Fırkacılık dediğinde daha bir azdıracak bunları görürüz. Bilirim ben insanları. Şimdiden selamı sabahı kesenler var. Geçenlerde, hangi geçenlerde? Bu cuma İplik Camii'nin şadırvanında herifin bir abdest alırken yanındaki muslukta abdest alana ''Len oğlum, tavuğuna mı kış dedik, neye alman selamımı?'' dedi. Tanırım ikisini de. Biri Gülbeyazlardan, halk fırkalı yani, öteki de sağda solda serbest fırka demeye başlayan 40 yıllık dostu. Çayından içmek için ara vermişti. Aslında öfkesini yatıştırmak içindi bu. Yeniden konuşurken gülüyordu. O kadarla da kalmayacak enişte. Ne halleri varsa görsünler diyemiyorum. Seni de beni de bulaştıracaklar. Sevdiklerini, beğendiklerini tuttukları fırkaya, sevmediklerini, kızdıklarını da karşı fırkaya gelin ediverecekler. Ben onu bilmez miyim lan? Bakma senin o çağa vurmadığına. Kalben halkçı o oğlum. Söyleyecekler bunu ve benzerlerini enişte. Göreceksin. Bu yüzden de bir sürü insan sana bana karşı değişecek. Görürsün bak. Mümkün dedi doktor. Fakat bana öyle geliyor ki sen de kendini biraz fazla düşünüyorsun. Bunları da gülümsemeden, bakışları ve yüz çizgileri değişmeden söylemişti. Bunun içinde nükte Rahmi incitici geldi. Savunmaya zorladı onu. Kim düşünmez kendini enişte? Düşünmeyene acımaz mısın? Geçenlerde sen de vardın. Eczacı Yakup Bey yeni fırkaya baldırı çıplaklardan başkası girmez diyordu. O kadarını doğru bulmam ben. Lakin insanların kaybetmekten korktukları bir şeyleri vardır. Olmalıdır da. Benim de çok şükür var. Onlar için yaşıyorum diyemesem de yaşamayı onların yüzünden tatlı buluyorum herkes gibi. Çayını bitirdikten sonra bambaşka bir tonda konuştu. İstersen korkak de bana. Gülüşü de değişti. Hani pek de yanlış olmaz enişte. Kurduğum düzenin de rahatımın bozulmasını istemiyorum. Doktor susuyordu hep ona bakarak. Ne düşündüğü ne duyduğu kestirilemezdi her zamanki gibi. Bilmeyen onu donuk, düşünmez, duymaz sanırdı. Ama Rahmi tanırdı doktoru. Bir şeyler düşündüğü ve duyduğu kesindi. Acaba neydi bu? Küçümseme mi? Yoksa hak veriş mi? Belki de zerre kadar bile önem vermemişti de Rahmi kendi içindeki kararsızlığı doktora yoruyor, birinden birinin seçimini onda arıyordu. Köylü kentli, okumuş, cahil, yaşlı, genç, yavaş yavaş bütün çevrenin en önemli ilgi konusu olmaya başlayan bu fırka meselesinden kaçışını Rahmi, bir bakıma küçülüş sanır gibi oluyor ama bir bakıma da kendisini tartışılamayacak kadar haklı buluyordu. Çalış, didin, çabala, aklını, bilgini ve emeğini ortaya koy, bir şeyler elde et, sonra da bunun getirdiği huzuru, imkanları ve övüncü tehlikeye koy, kaybetmeyi göze al, hem de bir hiç için. Bir hiç için diyordu o. Ona göre fırka kurulacaktı da ne olacaktı? Tut ki diye düşünüyordu, hiçbir tehlikesi yok, yani zaman terakkiperver Cumhuriyet Fırkası zamanı değil, adam asmazlar da sürmezlerdi. Ve serbest fırka kazanabilir. İyi de kazansa ne olacak? Gülbeyazların dımızı kırılacak, belediye reisi düşecek ve onların yerine başkalarıyla başkalarının adamları kabaracak indi gibi. Heves edecek şey mi bu? Çok partili düzende değişimin değil asıl başkent için olacağını, başkente ulaşılabileceğini okumuş, cahil birçok insanla birlikte kabul edemiyordu. Başkent ve dal budaklarıyla birlikte iktidar, onun içinde kurtuluşu gerçekleştiren, sağlayan takımın bilek hakkıydı. Bütün sorumlulukları, görevleri, yetkileri ve şerefleriyle. Kavgaysa kavga, politikaysa politika orada, başkentte ve o takımın içinde olmalıydı. Bir şeyler göze alınacaksa orada onlar almalıydı, kendileri içinde, memleket içinde. Rahmi, küçücük aşım ağrısız başım diyordu. Ve küçücük aşların sahipleri için baş ağrısını akla da, insafa da aykırı buluyordu. Niye karıştırırlar milleti kendi işlerine? Sorusu buydu. Ve üstelik 5-6 yılcık içinde, yani terakkipervercilerden bu yana zamanın değiştiğini gösterecek hiçbir belirti göremiyordu. Ona göre başkenttekiler ve başkent ilişkileri dün neyse bugün de oydu. Ne o yani, Gazi Paşa, İsmet Paşa'yı ve takımını yesinler diye bırakıverecek miydi? Olsa olsa bir sürü atlar tepişecekti. Araya girmenin ne alemi vardı? Doktor ona sır vermeyen gözleriyle hep öyle bakıyor, Rahmi ise bu düşünceleri hakkında onun ne hüküm verdiğini anlamak için gittikçe hırslanıyordu. Kendisini bu hırsa o kadar kaptırıverdi ki sonunda aklından geçenleri bir bir anlatmış gibi soru verdi. Haksız mıyım enişte? Şaşılacak şey doktor soruyu yadırgamadı. Her şeyi bilirmiş gibi sakin sakin cevap verdi. Haklısın diyememek başka, haksızsın demek başka. Emin ol Rahmi, benim aklım sadece meseleyi Kenan Bey'den köşe bucak kaçacak kadar büyütmeni almıyor. Sustu. İstediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu. Başardı da. Çünkü Rahmi'nin pembe beyaz yüzü kıpkırmızı oldu. Yutkundu, söyleyecek bir şey bulamadı. Doktor da o zaman ilk defa gülümsedi. Dostça, bak Rahmi, kendin söyledin işte. İstesek de istemesek de hepimizi bulaştıracaklar diye. Yerden göğe kadar haklısın bunda, bulaştıracaklar. Hem de yalnız kahvelerde, çarşıda, pazarda, ağaç altlarında değil. Gülbeyazların Mahmut da, belediye reisi de, kaymakam bey de seni, beni, hepimizi kesin kes yanlarında görmek isteyecek. Görmeyince de söylediğin gibi bakışlarını değiştirecekler. Velhasıl hiç istemeden herkes siyasetçi olacak. Çoğumuz yüzüne gözüne bulaştıra bulaştıra. Sen bir yandan bunun böyle olacağını benden iyi biliyor, bir yandan da siyasetin en kötüsüne, en işe yaramazına kapılıyorsun. Beni şaşırtan, yani sana yakıştıramadığım da bu işte. Hadi bir çay daha içelim. Rahmi çok istediği halde gülemedi ve ben Erzurumlu değilim enişte demekten başka bir şey yapamadı. Ama doktorun çayını kendi söyledi. Sonra da sormak zorunda olduğunu sordu. Kenan Bey nasıl? Ve doktorun yüzünde ilk defa bir duygu belirtisi gördü. Düpedüz üzüntü, hatta kederdi bu. Doktor konuşmaya başlarken içini de çekmişti. Bilmem ki Rahmi. Burada bir şey söylemek imkansız. İstanbul'a gitmeli, röntgen çekilmeli, tahliller yapılmalı. Allah esirgesin. Ama mühim bir şey çıkabilir. Söyledim de kendisini. Bugün yarın oyalayıp gidiyor. Beni çağırmaz oldu. Gittiğim zaman da demir gibiyim diyor. Beni mi kandırır, kendisini mi Allah bilir. İçini bir kere daha çektikten sonra ekledim. Gözle görülecek kadar zayıfladı. Eczacının söylediğinden anlıyorum. Avuç avuç ağrı kesici alıyor. Daireler paydos etmiş olmalıydı. Adliyeciler göründü. Arkası sökün edecekti. Rahmi, benizin isteğim enişte dedi. Benim de yok kimseyle konuşacak halim. Beraber çıktılar. Yolları birkaç yüz metre sonra hamam önünde ayrılıyordu. Doktor son olarak Rahmi dedi. Arada bir yoklasan iyi olur sanırım. Rahmi evde ikinci kadehinin sıcak mezesini getiren Gültaniye bütün gücüyle pufladıktan sonra ''Len avrat'' dedi. ''Şu benim avukatlık cübbemi çorapsızların Zehre'ye veriver de bir çağrı yapsın kendine.'' İlk kadeh boyunca Serdar'la da Müberrer'le de sözüm onu ilgilenmiş şakalaşmıştı. Ama kafasında yaka saray altlarında kurulacak bir çiftliğin hayalinden başka bir şey yoktu. İçinden cübbesini paralayıvermek geliyordu. 4. Yerle gök arasında. Tedirginlikten sonra korku ve çaresizlik, arkasından da çatacak yer arayan öfke. Bunlar geride kalmış, geçmiş gitmişti artık. Yörede şimdi yürek burkan bir suskunluk vardı. Artık İkizkaya tepesinin ardına bakılmıyor, batıdan gelecek bulutlar gözetlenmiyordu. Artık pancarlardan umut kesilmişti ve ekinleri düşünecek cesaret de kalmamıştı. Teslim bayrağı çekilmişti. Ulu camide Rasih Hoca, cumadan sonra cemaati ertesi gün öğleyin kasabanın güneyindeki imarette yağmur duasına çağırdı. Cumadan çıkar çıkmaz 5 kişilik bir heyet kurulmuş, hazırlığa girişilmişti. Kazanların, kapkacağın, kepçelerin, kaşıkların, erzağın kimlerden ve nasıl toplanacağı kararlaştırıldı, haberler salındı. Ertesi sabah derkenden aşçılar, aşçı yamakları, ortakçılar dahil her şey hazırdı. İmaretin avlusunda ocaklar çatıldı, kazanlar ateşe vuruldu, sofralar serildi. Millet akın akın geldi, zengin, fakir, çoluk çocuk yan yana diz dize yemek yedi. Rahmi kollamış, Kenan Bey ve Doktor Fazıl'la aynı sofraya oturmuştu. Müftü Efendi'nin yaptığı yağmur duasına da onlarla birlikte katıldı. Eller bu sefer aminler için gökyüzüne açılmıyor, aralanmış parmaklar toprağa doğru sarkıyordu. Birer musluk olmak ve damarlardaki kanları suya çevirip toprağa serpmek ister gibi. Rahmi, aminlerin hiçbir duada bu kadar gür, bu kadar yürekten koptuğunu hatırlamıyordu. Ve seslerde gürlükten başka bir şeyler var gibiydi. Mesela bir titreşim ki insan bir bilinmez yolla gezegenler arası bir haberleşmedir sanabilirdi. Sanki dilekler, yardım istekleri, yakınmalar, yeryüzündekilerin çözemediği ve çözemeyeceği çözülemez bir şifreyle öfkeli ve başına buyruk güneşin silip süpürdüğü öteki güneşlere gidiyordu ve ulaşacaklardı. Buna inanırdı insan, öyle titreşimlerdi bunlar. Büyülenmişti Rahmi. Herkes büyülenmiş gibiydi. O titreşimleri ve o titreşimlerin kaderini sezebilmek içinmiş gibi soluklar kesilmişti. Rahmi neden sonra ak sakallı bir koca herifin ağlar gibi gülümsediğini gördü. İnsanın boğazını düğümleyen minnet ve şükran duygusunu gördü. Gördüğü bir insan yüzü değil, buydu. Ve Rahmi aynı anda genç kavakların hışırdadığını işitir gibi oldu. Bin yıldır özlenen bir serin esinti duyar gibi oldu. Büyü galiba tamamlanıyor, rüyaya kayıyordu. Böyle olmamasını hırsla istedi ve anlamak istedi aynı hırsla. Yaşlı adam başını kaldırmış, hep o ağlamaklı gülümseyişli İkizkaya'ya doğru bakıyordu. Rahmi kendini tutamadı, oraya baktı. Tepenin üstünden, batıdan, kül rengi ama morumsu bir bulut baş veriyordu. Güldü her zamanki gibi. Ama Serdar'ın doğum müjdesini getirene de böyle gülmüştü. Bu sefer müjdeci koca herifte sanki, gülüşünü görsün istedi. Senin gibi gülebilirim işte demek istedi. Ona baktı. Adam titriyordu. 20 adım öteden fark edilecek kadar ve adamın gözlerinden pıtır pıtır 3-5 damla yaş dökülüverdi. Yörenin yana yana beklediği rahmetin ilk damlaları bunlar mıydı? Bir karış toprağı olmayan bu adamın bu gözyaşları tek başına rahmete değmez miydi rahmeti yağdırmaya? Rahmi de titriyordu. Dua sürüyor, bulut nazlı nazlı ama kocaman hevenkler halinde kendi üstüne yuvarlana yuvarlana ovaya doğru yayılıyordu. Onu artık herkes görmüştü. Müftü Efendi'nin sesi daha bir başkalaştı, aminler daha bir yanıklaştı. Çok değil bir iki dakika sonra da damlalar düşmeye başladı. Ve bir ses benzeri işitilmemiş bir kahkaha gibi çınladı. Güzel Allah'ım, şeker Allah'ım. Kubdellerin de deli Yakup'tu bu. Zeybe'ye kalkıverecek gibiydi. Ama etrafındakiler hemen bastırdılar onu. Rıza Efendi karşı çıkılamaz ağır başlığıyla "Sus lan deli fişek" dedi. Büyünün bozulmasından korkuyorlardı. Yakup adı üstünde işte deli yatıştıramadığı coşkunluğunun fıldır fıldır döndürdüğü gözlerle ve gülerek sağına soluna bakındı. Kendisine arka çıkacak birini aradı. Yok ama kimse yüz vermiyordu. Herkes Rıza Efendi'den yanaydı. Küstü, somurttu. Bulut üzerlerinden ovaya doğru sarkıyordu. Güneşi bastırabilmiş, aydınlığa kendi bahar rengini vermişti. Sonra doğduğu yerden ayrıldı. Tepenin üstü gene mavi cama döndü. Güneş gene alevlendi. Kavak yapraklarına türkü söyleten serin esinti dindi. Yürekler mıncıklandı. Gözler umutsuzlukla ve sitemle yumuldu. Yenilmiş, bozguna uğramışlardı. Umdukları, bel bağladıkları ve hakları olan gelmemişti. Çökkündü cemaat, bitkindi. Deli Yakup Rıza Efendi'ye hınçla baktı. Dişlerini gıcırdattı. Onca kalabalık dağılırken o kadar sessizdi ki Yusuf'un sözünü bir yığın insan işitti. Yusuf çarşı belasının büyük çiftliğindeki yarıcı. Yağacak diyordu. Ağaç ama kalmaz, yağar. Ses iddiacı değil, haberciydi. Gönüllerin pasını sildi. Herkes çarşıya ya da sokaklara doğru yollanırken Yusuf da heybe yüklü eşeğini ovaya doğru sürüyordu. Yağmur yağacakmış. Çarşı belasının Yusuf dedi. Bu söz bütün kasabayı dolaştı. Yusuf'a inanıyorlardı. Yusuf gerçekten de değil, dallar, yapraklar, incecik frem otları bile kımıldamazken, kuşların sesinden, sineklerin ve kanatlı böceklerin uçuşundan havanın neye döneceğini bilirdi. Rüzgarları da, bulutları da, bütün çeşitleriyle ve bu çeşitlerin neye yarayıp neye yaramadığını bilirdi. Kısacası Yusuf'a zaten inanırlardı. Şimdi ise yanılmazlığını iddia ediyorlardı. Veresiyeyi kesen esnaf artık köylüler için yeni sahifeler açmaya hazırdı. Gerçi o serin esinti dinmiş, hava yeniden donmuş, gökyüzü de çırılçıplak maviliğine dönmüştü. Ama haftalardır doğudan esen, sinirleri yay gibi geren, beyinleri tırmalayan, göğüsleri bunaltan, diş aralarına cıyır cıyır toz toprak dolduran pis rüzgar da artık yoktu. Dua sonrası ve gece böyle geçti. Cuma ertesi, seher vaktini belirsizleştiren, yakıp kavuran bir sıcakla başladı. Daha kuşluk demeden öyle bir sıcak ki duvar diplerine serilen köpekler kuyruklarına basılsa havlayacak gibi değil. Cuma ertesi gecesi de son gözler kapanana kadar ona göreydi. Ama sabah ezanından önce ikiz kayayla Toptaşı tepelerinin arasından batıya açılan deredeki çınarların yaprakları hazla ürpermeye başladı. Ve bu serin esinti sıcak kadar hatta ondan da çok dertlendiren müjdeci kesilmedi. Pazar ikindisine kadar sürdü.